Ayrım 2, Çılgın Gibi Suat Derviş, sayfa 17. Tıpkı bu işe alışmış bir bar kızı gibi hiç çekinmeden ve içinde iffetinin en ufak bir isyanı, en küçük bir hicabın gölgesi yoktu. Bilakis içinde kabahat işleyenlerin azabı değil, ibadet edenlerin huzur ve sükunu vardı. İçinde ne bir nedamet, ne bir vicdan azabı, ne de başka bir düşünce vardı. Celil'e artık dönelim mi eve? Masanın üzerindeki küçük lambanın abajurlarından süzülen ışık altında Ahmet'in yüzü ona yabancı görünüyordu. Celil'e uykudan henüz uyanmış bir insan şaşkınlığıyla adeta tanımaz gibi kocasına bakıyordu. Ve o karşısındaki kadının içinden geçenlerden habersizdi. Yüzünde her zamanki çizgiler ve sonsuz bir kayıtsızlık gülümsüyordu. Celil'e yoruldun galiba, biraz soldu yüzün, gece epey geç oldu. Evet, Celil'e yorgundu. Başını yastıklara gömmek, gözlerini yummak, leylak kokuları arasında ve sıcak bir el alnını hafif hafif okşarken uyumak istiyordu. Nuri ve Müjde de yorgundular. Gece çok eğlenilmişti, çok içki içilmiş, çok dans edilmişti. Ve şimdi hepsinde hafif bir baş ağrısı, bir kesiklik ve bir gidip yatıp uyumak hevesi vardı. Sade Muhsin'in ne düşündüğü belli değildi. Yorgun muydu? Anlaşılmıyordu. Mahzun muydu? Belki. Yüzünde dudaklarının yanında iki derin çizgi vardı. Belki de uykusuz gecenin yorgunluğu. Fakat gözleri, gözlerinde en ufak bir yorgunluk eseri yoktu. Bilakis bu gözler en canlı ve en uyanık bakışlarıyla şikarını, av, paralamak isteyen vahşi bir hayvan bakışlarıyla Celile'ye ve arada bir onun kocasına bakıyordu. Fakat ağzından "Onlar kalsınlar, biraz daha kalsınlar" diye en ufak bir teklif çıkmadı. Masadan kalktıkları zaman iki kadın önden yürüdü. Müjde, "Pek bitabım, halsiz, yorgun" diyordu. "Neredeyse sabah olacak." Celil'i anlamayan gözlerle ona bakıyordu ve mihaniki, düşünmeden kendi kendine bir edayla onu tasdik ediyordu. "Evet, neredeyse sabah olacak." Müjde ile kocası ilk otomobile bindiler. İkinci otomobile binerlerken Ahmet gülüyor ve Muhsin'e "Benim karım" diyordu. "Geceleri gezmeyi hiç sevmez. Sade evde oturmasını sever. Bu akşam nasıl oldu da dönmek arzusu göstermedi anlayamadım." Celil'e gayri ihtiyari bir hareket yaparak kendisini otomobile bindirmek için kolundan tutan kocasının elinden kolunu kurtardı. Sanki bu söz birdenbire bu gecenin bütün güzelliğini son hecesine takıp sürüklemişti. Sözlerin gidip kaybolduğu boşluğa sürüklenmişti. Ahmet susmuştu. Fakat sözü bir tılsım gibi bütün bu sihri çözmüştü. Artık ne rüya vardı, ne pırıltı, ne renkli ışıklar, ne de leylak kokusu. Celil'e kendisini bu iki erkek arasında pek garip hissediyordu. Ahmet ne kadar acayipti bu gece. Utanmasaydı ne kadar gülünç diye düşünebilirdi. O da biraz sarhoştu galiba. Hızlı hızlı konuşuyordu. "Bu mucizeyi siz yaptınız Muhsin Bey. O Kotra gezintisi, geçen iki akşam sofrada o kadar geç kılışlar, hep sizin mucizeniz. Benim merdüm giriz, insanlardan kaçan karımı hayata siz alıştırıyorsunuz." Gazinonun kapısını gündüze çeviren ışıklar altında Celil'e, Muhsin'in Ahmet'e baktığını görüyor. Hayır, tahmin ediyordu. Ve onun kibirli gözlerinin bir kurşun gibi delen bakışları altında kocasını biraz daha küçülmüş, fena bir vaziyete düşmüş hissediyordu. Ve bundan kalbi sıkılıyordu. Hayır, hayır, gece daha güzel bir gece olmak vasfını kaybetmişti. Çocukluk rüyalarını andıran bu gece birdenbire bir hakikat oluvermişti. Her şey hakikattı. Bir yanında iki seneden beri şişmanlamaya başlamış olan kocası ve diğer yanında mağrur ve mütebekkir bir yabancı vardı. Öyle bir yabancı ki biraz evvel genç kadın ne yaptığını hiç düşünmeden vücudunu ve en çılgın isteklerinin vaadiyle onun kuvvetli kollarına terk eder gibi bırakmış ve onunla dans ederken kulağına fısıldadığı küstah sözleri hazla dinlemiş, sıcak nefesini alnında ve saçlarının arasında hissetmekten umulmaz bir zevk duymuştu. Ve bu yabancı şimdi acaba bu kadınla koca hakkında neler düşünüyordu? Otomobilin içi karanlıktı. Asfalt üzerinde otomobilin fenerleri uzayıp gidiyordu. Ağır ipekten beyaz mantosuna sarılan genç kadın yine ikisinin ortasında oturuyordu. Solda sahillerin ışıklarını aksettiren karanlık bir deniz vardı. Evet, her şey karanlıktı. Celle'nin başı karanlığa girdiği andan itibaren yine değişmişti. Bu başın içindeki düşünceler tamamıyla kararmıştı. Sağında oturan kocası susuyordu ve sağ koluna geçmiş olan şişman kol hareketsiz duruyordu. Solunda oturan Muhsin de susuyordu. Gazinonun kapısındaki ışıklarla beraber yine hakikat ortadan silinmiş kaybolmuş gibiydi. Artık şuurunda deminki itirazları ve tenkitleri bulmuyor, ruhunda biraz evvelki tiksintiyi duymuyordu. Halbuki şimdi, şu anda hummalar içinde yanarmış kadar sıcak bir elin kavuran temasını kolunda hissediyordu. Muhsin'in eli onun kolunu tutuyordu ve bu kolun kadife yumuşaklığındaki çıplak teni üzerinde yavaş yavaş dolaşıyordu. Bazen dirsekleri aşıyor, bazen incecik bileklere doğru iniyordu. Ve Celil'e artık hiçbir şey düşünemiyordu. Kocasının sağ kolundaki kolunu bile artık fark etmiyor gibiydi. Bütün vücudunda bu geceye kadar hissetmediği bir zevkin titreyişi ve ruhunda sonsuz bir saadet duygusu vardı. Bu yolun hiç bitmemesini, bir daha ışıkların hiçbir zaman yanmamasını, bir daha kimsenin konuşmamasını, bu sessizliğin hiç bozmamasını istiyordu. Ve otomobil asfalt bir yol üzerinde süratle kayıp gidiyordu. Bu süratin onun ruhundaki hamlenin şiddetiyle bir münasebeti vardı. Eterle bayılanlar gibi pırıltılı, berrak, adeta nurdan bir boşluk içine umulmaz bir süratle yuvarlanmak üzere bulunduğunu hissediyordu. İçindeki bu tatlı yürek kabarışının heyecanıyla gözlerini yumdu. Bileklerinden eline ve parmaklarına doğru inen eli, ince ve uzun parmaklı elinin bütün ihtirasıyla kavradı. Şimdi avuçları birbirine sıkı sıkı yapışmış ve parmakları kilitlenmiş gibi birbirinin arasında şiddetle kıvrılmış duruyordu. Bir sarsıntı oldu. Otomobil birdenbire durdu. Evlerine gelmişlerdi. Şoför küçük lambayı yakmıştı. İki el birbirinden güçlükle ayrıldı. Ahmet de yerinde kıpırdıyordu. Amma da yorulmuşum diyordu. Neredeyse uyuyacaktım. Uykudan kalkarmış gibi gözlerini açıyordu. Ahmet içinde bir çocuk saflığı mı, yoksa ahlaksız bir koca pişkinliği mi taşıdığı belli olmayan bir sesle neşeli neşeli konuşuyordu. Galiba ihtiyarlıyorum. Eskiden geceleri sabahlara kadar kalsam en ufak bir yorgunluk duymazdım. Hem de mesela sabahlardan sonra en çetin ecnebi takımlarıyla oynadıktan sonra bir de maç kazanıldı mı sabahlardık, değil mi Celil'e? Hiç yorulmazdım ve ertesi gün yine de iş başına giderdim. Hem de saatinde. Hem de bir yorgunluk hissetmezdim. Fakat şimdi yazıhane beni fena yıpratıyor, çok yoruyor. Her şeyi benim düşünmem lazım. Tam otomobilden çıkarken sanki birdenbire aklına gelmiş gibi ilave ediyordu. Yazıhane dedim de aklıma geldi. Yarın değil, öbürsü gün sizin yazıhaneden geçeceğim. Yoksa fabrikada mı demiştik? Yazıhane değil mi efendim? Size iş hakkında daha fazla tafsilat vereceğim. Göreceksiniz, mükemmel bir şey. Fakat işte o bizim için banka garanti mektubu meselesi. Neyse, şimdi burada bunların yeri değil. Öbür gün yazıhanede. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin Ahmet Bey, sizi bekleyeceğim. Bu mukabelede bir can sıkıntısı gizli olduğu aşikardı. Fakat Ahmet bunu anlamak istemediği ve Celil'e hiçbir şey duymadığı için fark etmediler. Şimdi Muhsin'in ateşli dudakları Celil'in elleri üzerindeydi. Yakında yine görüşelim hanımefendi. Celil'e cevap vermemişti galiba. Çünkü otomobilin kapısı kapanıp da kaldırımda kocasıyla yalnız kaldığı zaman Ahmet, "Ah karıcığım," diyordu. "Adama sonunda çok kafa tuttun. Yine görüşelim," dedi. "Cevap bile vermedin. Halbuki onunla biliyorsun 2 gün sonra da işim vardı. Ah benim kibar karıcığım. Para için kimseye tabas pus yaltaklanma edemez. Sevmezse sevdim diye gösteremez." Celil'e ateşli gözlerle köşeden dönen otomobili takip ederken sabah serinliği tatlı bir şifa gibi yanan alnını öpüyordu. Otomobil köşeden dönünce kalbinde garip bir ürperti hissetti. Muhsin gidiyordu. Elinde Celil'in elinin hırçın teması ve kulaklarında Ahmet'in sözleri otomobilde yalnız gidiyordu. Ve kim bilir içinde bu geceden, bu kocadan ve bu kadından nasıl intibalar götürüyordu. Böyle yalnız gidişten duyduğu his üzüntü müydü? Yoksa yalnız kalınca ondan tiksinmeye mi başlamıştı? Bir an için şuuru bütün vuzuhuyla ona bu karanlık otomobil içinde kocasını ne kadar gülünçleştirmiş olduğunu gösterdi. Fakat bu nedametin hakikaten bir andan daha uzun bir ömrü olmadı. Yine görüşelim temennisinde bulunmuştu. Bu sadece nezaketen söylenmiş bir söz değildi. Bu bir temenniden de fazla bir şey. Yine görüşelim. Acaba bir daha ne zaman nerede görüşeceklerdi? Son günlerde her buluşmalarının sonunda beraberce bir başka akşam buluşmak üzere sözleşiliyordu. Halbuki bu gece hiçbir şeye karar verilmeden birbirlerinden ayrılmışlardı. Ahmet apartmanın kapıcısını uyandırabilmek için tekrar tekrar kapıyı çalıyordu. Nihayet elektrik yandı. "Çok şükür uyandırabildim." Kaldırımlar aydınlanmıştı ve içeriden terliklerini sürüyerek yürüyen bir ayak sesi geliyordu. Bir dakika sonra karşısındaki merdivenin altında kısa boylu, ince bir kadın hayali belirdi. Siyah bir mantoyu omzuna atmıştı. İçinden turuncu renkte bir gömlek görünüyordu. Genç bir kadındı. Dağınık saçları yüzüne doğru bukle bukle düşmüştü. Bu saçlar arasından gelenlere bakarak kapıya yaklaştı. "Aşk olsun Mevlüde Hanım. Amma da ağır uykum varmış." Kadın cevap yerine bir şeyler homurdandı ve Ahmet'in uzattığı bahşişi teşekkür bile etmeden aldı ve onlar daha kapıdan içeri girmeden merdivenin altına doğru ilerledi. Asansörün içine girer girmez Ahmet asansör düğmesine basmadan karısına sarıldı. "Canım karıcığım," diyordu. "Artık işimiz oldu. Göreceksin. Muhsin beni çok seviyor ve bana itimadı var. Esasen bankada da heyeti idare azası, yönetim kurulu üyesi. Eğer bana garanti mektubunu temin etmezse ben 2 elimi keserim." "Yok karıcığım, yok. Artık bizim eski işler 5 para etmiyor. Şimdi yapılacak bu neviden taahhüt işleri. Bir kere müteahhit oldun mu?" "Çok yorgunum. Asansörü işlet." Asansör hareket etmişti. O hep konuşuyordu. "Şükran zedeleri görmedin mi? Sahi sen nereden göreceksin? Tanımazsın bile. Ben de sana gösteremedim. Geçen defa beni o kauçuk işinde yere vurdular. Bu defa ben onlara göstereceğim. Muhsin'i yanımızda görünce herif bitti. Yediği içtiği gırtlağında kaldı. Muhsin demek ne demek biliyor musun benim için? Muhsin demek ne demek? İtibar demek, muvaffakat demek, zenginlik, parlak istikbal demek. Göreceksin. Bak nasıl işle alakadar olacak. Zaten sen Nuriye ile dans ederken ben işi biraz çıtlattım. Hafif anlattım. Çok mükemmel adam. Öyle bir alakayla dinledi ki bana çok itimat ediyor. Beni çok beğeniyor, anlıyorum." Asansörün kapısını arkadan kaparken münakaşayı eksiltme yoluyla ihale. "Ben kazanmazsam adam değilim. Şükranzedeler hacı gemisi gibi şapa oturacaklar. Nazmi'yi 50 gündür Ankara'ya gönderiyorlar. Gidip geliyor, gidip geliyor. Ama benim projelerim var. Bir de Muhsin benim tarafımda olduktan sonra. Ama sen de bu akşam fevkaladeydin. Canımın içi benim. Bir kraliçe gibiydin. Dur gör. Yakında İstanbul'un en pahalı giyinen kadını da sen olacaksın. Yatak odalarının kapısından içeri girmişlerdi. Seninle nasıl iftihar ediyorum bilsen. Müjde masada senin yanında vallahi besleme gibi duruyor. Güya bir de Avrupa'da tahsil etmişmiş. Hiç anlamam. Şu Nuri de öyle değil mi? Doğru dürüst bir kravat bağlamasını bilmiyor. Halbuki yeni smokinim vücuduma iyi gitmişti değil mi? Terzi müthiş bir herif. Beni adeta zayıf gösterdi. Celile el alışkanlığıyla lambayı yakmıştı. Ahmet karşısındaki gardırobun aynaları içinde kendisine bakıyordu. Benim kraliçe karıcığım. Dünyanın kraliçeleri senin yanında ahretlik olamazlar. Seni onlara, seni bütün dünyaya göstermekten bilir misin ne zevk duyuyorum? Eskiden böyle değildi. Seni dünyaya gösteremezdim. İktidarım yoktu. Sen benim en büyük iftiharımsın karıcığım. Sen benim bütün hayatımsın. Senin için yaşıyorum. Senin için çalışıyorum. Refaha ve servete layık olan sensin. Ben seni servete ulaştırmak için bir vasıta olmaktan başka bir şey olmak istemiyorum. İnan bana. Celile ne istiyorsan senin için istiyorum. Celile beyaz mantosunu çıkarmış, bir koltuğun üzerine atıvermişti. Halbuki o böyle gezmeden döndükleri zaman ne kadar yorgun olursa olsun, elbiselerini muntazam surette yerlerine asmadan yatmazdı. Sen kazanacağım 100 binlere, milyonlara layık kadınsın. Halbuki sen hiçbir zaman benim böyle bir iş adamı olacağımı düşünemezdin. Halbuki sen hiçbir zaman benim böyle bir iş adamı olacağımı düşünmedin ya. Şükranzedeler, ya o melunlar? Kauçuk işinde beni atlatınca kendilerini bir mal zannettiler. Onlar dededen kalma tüccarlarmış. Bu işleri bilirlermiş. Sanki ticaret krallık gibi babadan evlada intikal eden bir şeymiş gibi. Herifler de bir caka. İnsan iş adamı olmalı. 33'üne kadar banka memuru olursun. 33 buçuğunda da fabrikatör. Sonra ticaret, şahsi teşebbüs meselesi değil mi ya? Muhakkak sarhoştu. Ne kadar abuk subuk konuşuyordu. Kauçuk işinden sonra bir daha belimi doğrultamam zannettiler ama görecekler. Bu akşam müjdeyle dans etmekten dönerken önlerinden geçerken "Oo Ahmet Bey, hiç görünmüyorsunuz." dedi. O şimdi Muhsin'le aramızda ne var öğrenmek için çatlar. Ben de kendisine bir şey söylemem. Ve 200 bin lirayı kazandığım gün... Karısının kendisini dinlemediğini ancak şimdi fark etmişti. İnanmıyor musun? 200 bin lira kar vallahi. Böyle bir iş. 200 bin lira kar. Buna kendisi pek inanmıyordu. Ahmet daima hayalperestti. Fakat son senelerde hayalperestliğini destekleyen epeyce şansı olmuştu. Sonra da onun kazançlarına sadece şans denilemezdi. O kendi kendisine açık göz bir iş adamıyım ve selam diye düşünüyordu. Açık göz müydü? Açık göz olması çok muhtemeldi. Fakat muhakkak olan şey zengin olmaya bir kere karar vermiş bulunmasıydı. Şimdi zengin olmak için önünde büyük fırsatlar vardı. Sermayesi az olmasaydı, hayatta sadece zengin olmaktan ve para kazanmaktan başka hiçbir gayesi olmayan, onun gibi bir insana büyük kazançlar temin etmek için ortada birçok fırsatlar vardı. Fakat çok kazanmak için çok sermayeye ihtiyacı olduğu için büyük işler yapamıyordu. Geceleri rüyalarına giren büyük işler. Şimdi Muhsin'i alakadar etmek istediği işte yalnız 50 bin liralık bir kar vardı. Fakat o, Muhsin söyledi bir iş adamını bir işle alakadar etmek için 100 binlerin üstünde rakamlarla konuşmak, öyle hesaplamak lazım geldiğini zannediyordu. Belki de yanılmıyordu. Fakat onu bu işe lazım gelen şiddetle alakadar edebilmek için bu işin 200 bin liralık bir kar işi olduğuna yalnız onu değil, kendisini de inandırması icap ediyordu. 50 bin liralık bir kazanç. Bu da Ahmet için umulmayacak bir rakamdı. Samsun'daki dayısından kalan tütün deposunu satıp da bankayı terk ederek ticaret hayatına atıldığı andan beri hiçbir zaman 10 bin lirayı aşan kazançlar elde etmemişti. 10 bin liraya yaklaşanları bile pek azdı. İlk defa 10 bin lira kazandığı gün duyduğu sevinç ve iftihar ne müthiş olmuştu. Celil'e ne 1000 lirayı, ne 2000, ne 10.000 lirayı eve getirdiği gün bir sevinç göstermemişti. Şimdi 200.000 lira kârdan kocası bahsederken yine susuyordu. Her zaman olduğu gibi kocasının iş ve kazançlarına ait bahislere gösterdiği büyük kayıtsızlığının içindeydi ve Ahmet onun bu akşam da kendisini dinlemediğini hissediyordu. Hiç olmazsa başka zamanlarda, hiç olmazsa nezaketen, hiç olmazsa onun gönlünü almış olmak için onu dinler görünüyordu. Ahmet karısına dikkatle baktı. Herhalde çok yorulmuştu bu gece. Böyle gezintilerden hiç hoşlanmayan Celil'e bu akşam da sadece kendi hatırı için, Muhsin'le daha sıkı fıkı arkadaş olabilmeleri için sabahın bu saatine kadar dışarıda kalmaya razı olmuştu. Zavallı yavrucak ne kadar solgundu ve gözlerinde sanki hastaymış gibi garip bir ışıkla parıldayan bakışlar vardı. Celil'e ne var? Hasta mısın? Celil'e kocasının bu sözünü de işitmemişti galiba. Ahmet tekrarladı. Celil'e yavrum ne var? Hasta mısın?
Yok.
Hiçbir şeyim yok. Yorgunum. Aynanın önünde ayakta duruyor ve acele soyunuyordu. Bir an evvel yatmak, yatağının çarşafları arasına uzanmak, gözlerini yummak ve yalnızlığa kavuşmak istiyordu. 10 seneyi aşan müşterek hayatlarının hiçbir anında Celil'e kocasının kendisine bu kadar yabancı geldiğini ve herhangi bir hissin tesiri altında bulunduğu sırada onun mevcudiyetinden böyle kaçmak istemediğini hiç hatırlamıyordu. Ahmet'le izdivacından beri öyle iyi geçinmişlerdi ki onu daima kendisini tamamlayan bir parça gibi telakki etmiş, onu bir ikinci mevcut gibi görmemiş, onun yanındaki mevcudiyetinin kendinden ayrı bir şey olduğunu, onun kendinden bir başkası bulunduğunu, bir gün ondan da saklayabileceği duygular hissedebileceğini hiç tasavvur etmemişti. Fakat şimdi onunla beraber olduğu zamanlarda da kendisini tek kişi gibi rahat hissettiği yatak odasında, bu sabaha karşı gezinti dönüşünde birdenbire bir başkasının da mevcudiyetini fark etmişti. Bir başkasıyla arasında paylaşamayacakları ve birbirlerine söyleyemeyecekleri, hatta saklamaya mecbur oldukları hislerle meşbu, dolu bulunduğunu hayretle duyuyordu. Ondan kaçmak, uzaklaşmak istiyordu. Yalnız kalmak istiyordu. Yalnızlığa ihtiyacı vardı ve daimi bir alışkanlıkla karşısına geçmiş bulunduğu aynasına bile bakmaya cesaret edemeden hep önüne bakarak soyunuyordu. Aynada her günkü gibi, hayır, dünkü Celile ile karşılaşmaktan korkuyordu. Dünkü Celile. Ya Rabbi, şu anda kendi kalıbı içinde yaşayan kadınlardan nasıl bambaşkaydı ve şimdi aynaya gözlerini kaldıracak olsa bugün bu hüviyetiyle o Celile'nin karşısında durmaya nasıl cesaret ederdi? Karıcığım, otur, çoraplarını çıkarayım. Teşekkür ederim Ahmet, ben çıkarırım. Celile, Ahmet'in ellerinin ayaklarına temasından adeta çekinmişti. Bunun için çoraplarını süratle ayaklarından sıyırıp bir kenara attı. Halbuki onların senelerden beri devam eden bir oyunları vardı. Bir balodan veya bir eğlenceden döndükleri geceler her zaman Celil'e yorgun yorgun ayaklarını uzatır, Ahmet karşısında bağdaş kurup oturur ve Celil'in ölmüş dadısı Nazik Ter'in taklidini yaparak onun ince ve mevzun bacaklı mini mini ayaklarını dizlerine alır ve o ayaklardan çorapları çıkarırdı. Celil'e de çıplak ayak yere basmaya karşı marazi bir tiksinti ve korku vardı. Ahmet karısının ayağından İskarpin ve çoraplarını çıkardıktan sonra terliklerini odanın herhangi bir köşesinde saklar, kendisi koşarak yatağa girer yatar. Celile'ye kucağında taşımak veyahut terliklerini ona vermek için dakikalarca yalvartır dururdu. Celile'nin yere çıplak ayakta basmaya karşı duyduğu bu korku, böyle eğlence gecelerinin sonunu daha neşeli bitirmeye her zaman bir vesile olurdu. Ahmet bu gece nihayet Muhsin'e İşten bahsedebildiği ve 2 gün sonra için ondan bir randevu alabildiği için çok bahtiyardı. Ve karısının karakterindeki kuvvete, hiçbir maddi şeye karşı kıymet vermeyişindeki kudret ve azamete bir kat daha hayran oluyordu. Celile çıplak ayaklarını kırmızı tüylü terliklerine geçirmişti. Banyoya doğru gitti. Yanan alnını, çakaklarını soğuk suyla yıkamak ihtiyacını hissediyordu. Bütün vücudu ateşler içinde yanıyordu. Yatak odasındaki gardırobun aynasına bakmaktan çekinmişti. Musluğun üzerindeki aynada kendi aksiyle karşılaşınca büyük bir hayret içinde kaldı. Aynadaki bu kadının kendisi olabileceğini adeta anlayamadı. Aynadaki kadını adeta tanıyamadı. Kocası ona, "Nen var, hasta mısın?" diye sormuştu. Bunu sormakta meğer ne kadar haklıydı. Celle'nin yüzü daima terbiyeli bir gülümseyişle aydınlanan, terbiyeli bir kız çocuğu yüzü, yuvarlak ve pembe bir yüzdü. Halbuki şimdi karşıda aynada bir kadın yüzü vardı. Elmacık kemikleri biraz çıkık, avurtları süzük, gözlerinin içi hummalı bir bakışla dolu ve gözlerinin etrafı mor bir haleyle çevrilmiş solgun ve günahın lezzetli vaadini bilen bir kadın yüzü. Bu solgun kadın yüzü, ızdırap ve azap çekmiş bir mana taşıyan bu yüz hakikaten kendisine mi aitti? Sahi, nem var benim kuzum. Nesi vardı? Niçin yüzünde ıstırap ifadesi ve niçin gözlerinde saadet ateşi vardı ve niçin içinde bütün şuurunun üzüntü ve isyanlarını boğan bir huzur ummanı? Öyle bir umman ki yavaş yavaş kabarıyor, coşuyor, bütün varlığını sarıyordu. Çok mu yoruldum? Evet, ölesiye yorgundu. Bir an evvel gidip yatağına yatmalıydı. Eski Celile ve Ahmet'ten kaçtığı gibi aynada kendisine bakan bu yepyeni kadından da kaçmalıydı. Yatağının serin çarşafları içine gömülüp her şeyi unutmalıydı. Bu müthiş geceyi ve içinde birdenbire tutuşan bu cehennemi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.